imtihan edileceksiniz. Davanıza ne kadar bağlısınız imtihan olacaksınız. Ve lenebluvennekum buyuruyor Kur'an. Mutlaka ve mutlaka diyor. Hiç kurtuluşunuz yok yani, siz bu dünyaya imtihan için gönderildiniz. İmtihan için gelmiş olanlar imtihan istememesi olabilir mi? Mektebe giden talebe hocam ben imtihan etme diyebilir mi? Allah'a ve Resulüne bağlı olduğunu iddia edenler mutlaka imtihanlardan geçirilecek ve Allah Azze ve Celle samimi olanlarla olmayanlar ortaya çıkaracak. Ümmetin güçlü olduğu asırlardan İslam'a bağlı olmak marifet değil. Ümmetin zayıf olduğu böyle bir zamanda İslam'a bağlı olmak, kendi medeniyetini savunmak, Avrupa medeniyetini reddetmek, Avrupa Birliği'ni reddetmek, Kopenhag kriterlerini reddetmek, Kur'an'ın kriterlerini kabul etmek, işte odur insanın gerçekten Allah'a bağlı olduğunun ispatı. Allah bir şey dediği zaman Allah'a bağlıysanız gerçekten o meselede ondan başka bir şey söylemeyeceksiniz. Allah bir hüküm koyduğu zaman siz başka bir hüküm koymaya kalkmayacaksınız. Allah'a bağlı olmanın bir manası bu. Allah bir şey dediği zaman kula düşen ona itaat etmektir.
İnna alhamdulillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudillelah ve men yudlil fela hadiyelah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بكل نعمة علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, her sene kendimiz için bir hedef tayin ediyoruz. Bu seneyi de bağlılık senesi olarak isimlendirmiş, Allah'a, Allah'ın davasına bağlanabilmek için kendimize böyle bir hedef koymuştuk. Her ne kadar bu bütün ömrümüzün hedefi ise de ama yine de bazen özellikle bir seneyi bu şekilde isimlendirmenin o hedefe ulaşmakta katkısı olacağına inanıyorum. Allah Azze ve Celle bizleri kendisine bağlamak için daha ruhlar alemindeyken bizden söz almıştı. Elestu bi rabbikum demişti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bele, Rabbimizsin dediler. Bütün insanlar, insanlar ruhları yani, hepsi Allah Azze ve Celle'nin bu sualine bele diye cevap verdiler. Allah'a bağlanmaya söz verdiler. Ey Rabbimiz, dünyaya geldiğimiz zaman yalnız seni Rab olarak tanıyacağız, senden başka Rablik ilan edenleri reddedeceğiz diye söz verdik. Yeryüzüne geldiğimiz zaman kimi bu sözü unuttu. Allah'ın dünyasında başkalarını Rab tanımaya başladılar. Ruhlar alemindeyken Allah Azze ve Celle bu sözü almış olduğu halde bizlerden yine de sözünü unutanlar, Allah Azze ve Celle'den başka Rabler tanıyanlar çoğaldı. Neden Allah bizden daha ruhlar alemindeyken söz almıştı? Bizim fıtratımıza yerleştirmişti yani. Allah'tan başka ilahlar tanımamayı, Rabler tanımamayı Allah Azze ve Celle bizim fıtratımıza yerleştirmişti. Sadece Allah'a bağlanalım, Allah'tan başka hiçbir şeye bağlanmayalım diye Allah Azze ve Celle bizden söz almıştı. Kimi sözünü tuttu, Allah'a şirk koşmadan bu dünyadan göçüp gitti. Tevhid üzere bir ölen bir vahid olarak canını Rabbine teslim etti. İbrahimler gibi, Musalar gibi, Ebu Bekirler gibi, Seyyid Kutuplar gibi, Bediüzzamanlar gibi niceleri geldi. Allah'tan başka Rabler tanımadı, Allah'tan başkalarına bağlanmadılar ve bu şekilde Rablerine kavuştular. Ve şu anda inanıyorum ki onlar Rablerinin makamında, Rableri onları kendi katında rızıklandırmaktadır. Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirenler ve getirmeyenler, imtihanlara girdikleri zaman imtihanları kaybedenler, rahat zamanlarda böyle konuşanlar, söz verenler, sonra Allah Azze ve Celle onları imtihan ettiği zaman imtihanı kaybedenler, Allah'a ve onun Resulüne bağlıyım diyenler, onun davasına bağlıyım diyenler, fakat en ufak imtihanda bile kaybedenler. Allah Azze ve Celle işte ondan dolayı imtihanı kaybetmeyelim diye bizim fıtratımıza yerleştirmişti. Kendisinin sadece kendisinin Rab olduğunu, her doğan çocuk İslam fıtratı üzere bundan dolayı doğmaktadır. Her doğan İslam fıtratı üzere doğmalıydı ki Allah'a bağlansın, Allah'tan başka şeylere bağlanmasın. Allah'ın yerine hiçbir şeyi koymasın, kalbini başka şeylerle doldurmasın. Eğer kalp başka şeylerle dolacak olursa Allah oraya girmeyecektir. Kalbinizde Allah'tan başka sevgiler varsa Allah Azze ve Celle'nin nuru oraya girmeyecektir. Lağım suyuyla dolu olan bir bardağın içerisine güzel temiz bir suyu koyar mısınız? Meyve suyunu koyar mısınız mesela? O bardağı dökmeden, temizlemeden onun içerisine koyar mısınız? İşte Allah Azze ve Celle kendi nurunu başka sevgilerle dolu olan kalplere koymuyor. Başkasına bağlı olan kalplere koymuyor. Ama karşı cinsten birisine aşk seviyesinde bir bağlılık, ama makama, ama paraya, ama başka şeylere, herhangi bir şeye bağlılık gördüğü zaman Allah Azze ve Celle o kişinin kalbine kendi nurunu koymuyor. Allah'ın nur vermediğinin ise nuru yoktur. Bütün nur Allah'a aittir. O göklerin ve yerin nurudur. Onun nur vermediğinin nuru olmaz. Dünyaya geldikleri zaman İslam fıtratı üzere gelenler bir müddet sonra çevrelerinin tesiriyle, şeytanın tesiriyle fıtratlarını bozmaya başlarlar ve Allah'ın dışında başka şeylere temayül göstermeye başlarlar. Halbuki hakikatte eğer fıtratları bozulmuş olmasaydı sadece Allah'a temayül gösterirlerdi. Fıtrat bozulduğu zaman insan Allah'tan başka şeylere temayül göstermeye başlıyor. Çünkü hakikatte insan fıtratı kamil olana karşı temayüllüdür. Kamil olmayan şeylere karşı insan temayül göstermez, göstermemeli. Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde yaratmış ki insan fıtratını, insan sadece ve sadece Rabbine karşı temayül göstersin diye.
İnsana bir tane kalp vermiş sadece Allah'a ait olsun diye. Ondan başkası o kalbe girmesin diye. Fakat insanoğlu dünyada ama çevresinin tesiriyle, ama şeytanının tesiriyle, ama nefsinin tesiriyle başka şeylere temayül gösteriyor. Nakıs olan şeylere. Mutluluğu oralarda arıyor. Halbuki insanın mutluluğunu başka yerde araması, onun kendi kendini mutsuz etmesinden başka bir şey değildir. Mutluluğu araması gereken yerde aramıyor. Kendisini yaratan Rabbinin yanında mutluluğu arayacağına, onun davasını omuzlamakla, onun peygamberin izinden gitmekle, o yolda mutluluğu arayacağına başka yollarda arıyor. Ondan sonra o aradıkları kendisine mutluluk vermiyor. İnsan kamil olana temayüllüdür dedim. Evet, hakikatte sadece Allah'tır kamil olan. Ve Allah Azze ve Celle'ye insan temayül gösterir. Çünkü insan eksiksiz olana karşı sevgi duyar. Sadece Allah'tır eksiksiz olan. İnsan en güzele karşı temayül duyar. Sadece Allah'tır en güzel olan. Allah'ın dışında sevilenler ve bağlanılanların hiçbirisi tam güzel değil. Hepsinde kusur var. Hepsinde eksiklikler var. Allah Azze ve Celle'ye insanın temayül göstermesi gerekirdi. Çünkü sadece oydu en güzel olan, sadece oydu kusursuz olan. Neden Allah Azze ve Celle bizi kusursuza karşı temayülü yarattı? Kusursuz olan şeylere karşı temayülü yarattı ki sonunda Allah'a ulaşalım diye. Neyi seversek sevelim bu dünyada, kusuru var, eksikleri var. Halbuki insan ise kusursuzu arıyor, eksiksizi arıyor. Allah böyle yarattı ki insan sonuçta Allah'ı bulsun diye. Allah'tan başka şeylerden yüzünü çevirsin diye. Fakat insanoğlu yine de Allah'ın dışındaki şeylerden yüzünü çevirmek istemiyor. Halbuki kendinde olan aşk en güzeli istiyor. Aşk hakiki istiyor ki en güzeli seveyim. Sevdiğim en güzel olsun. Güzellerin içerisinde en güzeli bana ait olsun. Halbuki bütün sevilenlerin hepsinin kusurları var. Demek ki insan sadece Allah'ı sevdiği zaman ancak mutmainliğe ulaşabilir. Sadece ancak o zaman insan ondan daha güzel olamayacağından dolayı ancak o zaman mutlu olabilir ve sükunete erebilir. Ona ulaşıncaya kadar insanın sükunete ermesi mümkün değil. Aşk hakiki istiyor ki sevdiğimin hiçbir kusuru olmasın. Halbuki bütün sevilenlerin kusuru var. Aşk hakiki istiyor ki sevdiğimle daim beraber olayım. Her zaman onunla beraber olayım ve hiçbir zaman ayrılmayayım. Halbuki bütün sevenler sevdiklerinden ayrılıyorlar. Ya ölerek ayrılıyorlar ya da ölmeden evvel ayrılıyorlar. Sonuçta ayrılıyorlar. Dolayısıyla insan o şekilde bir aşkla mutlu olması da mümkün değil. Allah'ın dışında bağlanmış olduğu şeylerle insanın huzura ermesi, mutmainliğe ermesi mümkün değil. Allah Azze ve Celle insanı öyle bir şekilde yarattı ki, melekleri bile kendisine secde ettirdi. O kadar üstün yarattı, bu kadar üstün yaratılmış olan bir varlığın başka şeylerle huzur bulması mümkün değil. Meleklerin bile secde edeceği kadar şerefli yaratılmış olan bu varlık, kendi gibi varlıklarla mutmain olamaz. Dünyanın makamıyla, malıyla, mülküyle mutmain olması mümkün değil. Allah Azze ve Celle onu o kadar şerefli yarattı ki sadece kendisine temayül göstersin diye. İnsan kendisine iyilik yapanı sever. Allah Azze ve Celle'den daha fazla iyilik yapan yoktur. İnsan kendisini yaratanı sever. Çünkü insan kendisini sevmektedir aslında. Eğer kendini seviyorsan seni yaratanı da sevmeliydin. Eğer kendine bağlıysan seni yaratana bağlı olmalıydın. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanın yaratıcısı olduğundan ötürü de en fazla sevgiye layık olan O'dur. İşte Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini bu yoldan geçirdi. Hepsi dağlarda çobanlık yaptılar. Yıllarca bu şekilde kainat kitabını okudular. Allah Azze ve Celle onların bu şekilde Allah'a yaklaşmalarını istedi. Kainat kitabını okumak Allah'a yaklaşmanın en kolay yolu. Kainat kitabını okumayanların Allah'ı anlamaları mümkün değil. Allah'ı koymaları gereken yere koymaları mümkün değil. hakkıyla takdir edebilmeleri o yüce yaratıcıyı mümkün değil. Onu koymaları gereken yere koyamazlar. Kainat kitabını okumadıkları müddetçe Allah Azze ve Celle'nin kudretini, sanatını, ilmini ve rahmetini kainatta görmedikleri müddetçe onların o muhabbetullah'a ulaşmaları mümkün değil. İşte ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerine çobanlık yaptırdı. Efendimiz öyle ifade ediyor. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır buyurdu. Birinci kitabı okuyacaklar ki ondan sonra ikinci kitabı okuyabilecek ve anlayabilecekler. Hazreti Musa Aleyhisselam daha da 8 sene veya 10 sene kalacak ki sonra kendisine Tevrat verildiği zaman Tevrat'ı anlayabilecek. Davut Aleyhisselam kainat kitabını okuyacak ki ondan sonra Zebur'u anlayabilecek. Hazreti İsa kainat kitabını okuyacak ki İncil'i anlayabilecek. Peygamberimiz de aynı yoldan geçirilmedi mi? O da peygamberliğine yakın zamanlarda dağa çıkıp da dağda tefekkür etmiyor muydu? Kainat kitabını okumuyor muydu? Rabbul Alemine yaklaşmaya çalışmıyor muydu? Allah Azze ve Celle kendisine bunu hoş göstermiyor muydu? Kendisi farkında bile değildi ama Allah kendisini bir istikamete doğru sevk ediyordu. Hoşuna gidiyordu yalnız kalmak. İnsanlardan uzak kalmak, dağda tefekkür etmek ona hoş gösteriliyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onu kendisine bağlamak istiyordu. Bazı insanlar Allah'a doğru adım atarlar ve Allah Azze ve Celle de onlara doğru adım atar. İnsan Allah'a doğru bir adım attığı zaman Allah ona doğru iki adım atar. İnsan Rabbine doğru yürüdüğü zaman Rabbi ona doğru koşar. Fakat seçilmiş kullar var. Onlar daha Allah'a adımlarını atmadan, daha Allah'a yaklaşmaya çalışmadan zaten Allah onları tutmuş ve kendisine doğru çekmektedir. İşte Hazreti Peygamber ve bütün peygamberler öyleydiler. Allah Azze ve Celle tutuyor onları kendine doğru çekiyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam dağda kaçıyordu, bir adam öldürmüştü hani. İstemeden bir adama bir yumruk vurmakla adam ölmüştü de, sonra kaçıyordu Firavun'un şerrinden. Nereye doğru gittiğini bilmiyordu ama Allah onu götürdüğü yeri biliyordu. Ve Allah Azze ve Celle onu götürüyordu ve Şuayb Aleyhisselam'ın yanına kadar gidiyordu. Hazreti Musa bilmiyordu ama Allah onu götürdüğü yeri biliyordu, yönlendiriyordu onu. Daha beşikteyken de onun beşiğini yönlendiren Allah Azze ve Celle, şimdi Hazreti Musa'yı başka bir şekilde yönlendiriyordu. Allah'a bağlansın diye, Allah'a bağlanacak ve artık Allah Azze ve Celle kendisine bir görev verecek. Allah'a bağlanamamış olanlara Allah görev vermez. Allah seçtiği zaman hatalı seçim yapmaz. Allah birisini seçmişse o insan demek ki o işe layıktır. Ve Allah Azze ve Celle seçtiği zaman onu o göreve hazırlar. Hazreti Musa da bu şekilde hazırlandı. Hazreti İsa da bu şekilde hazırlandı. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi oldular. Aynı şekilde hazırlandılar. Demek ki Allah Azze ve Celle kullarından bazılarını kendine doğru çekmektedir. Onlar özel olarak seçilmiş kullardırlar. İnsanların böyle özel olarak seçilmiş kullara ihtiyaçları var. Nasıl ki fizikte, matematikte, tıpta, astronomide seçilmiş olan kullar var. Allah Azze ve Celle onların eliyle bilimsel bir takım şeyleri insanlara nasip eder. Teknolojiyi onların eliyle Allah nasip eder. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle tarafından kendine doğru çekilmiş olan, seçilmiş olan kullarla Allah insanlara hidayet nasip etmek ister. O bağlanmış olanlarla, Rabbul Alemine tam bağlanmış olanlarla Allah Azze ve Celle kullarını kendine doğru çeker. Onlar Allah'a yaklaşmışlardır ve başkalarını Allah'a yaklaştırmakla görevlendirilmişlerdir. İşte böyle bir bağlılıkla Allah'a bağlanabilmek, onun davasına bağlanabilmek, onun peygamberine bağlanabilmek, sevap arzusu içerisinde olabilmek, ahirete bağlanabilmek, insanın mutmainliğe ulaşmasıyla mümkündür. Mutmainliğe ulaşmamış olan adamın Allah yolunda mücadeleye katılabilmesi mümkün değil. Allah Azze ve Celle'den mutmain olamamış, peygamberinden mutmain olamamış, ahiretten mutmain olamamış, Kur'an'dan mutmain olamamış olan adamın Allah yolunda mücadeleye katılması mümkün olamaz. İşte ondan dolayı insanın evvela mutmainliğe ulaşması lazım bu meselelerde. Allah mevzuundan mutmainliğe ulaşacak. Peygamber hususundan mutmainliğe ulaşacak ki o yolda her şeyini ortaya koyabilecek. Mutmainliğe ulaşmamış olanlar, onlar Rableri uğrunda fedakarlığı göze alamazlar. O yüzden bütün delilleri bilmek lazım. Mutmainliğe ulaşabilmek için, Allah mevzuunda mutmainliğe ulaşabilmek Allah'la ilgili delilleri bilince olur. Allah mevzuunda mutmainliğe ulaşmak Allah'ı zikretmekle mümkün olur. Bir taraftan Allah'ı zikredecek, bir taraftan Allah Azze ve Celle ispat eden delilleri bilecek, kainat kitabını okuyacak, ilmi deliller bilemese bile, ilim adamı olmasa bile yine de kainat kitabını okumakla o delillere ulaşmış olacak. Allah Azze ve Celle kendisini kainatıyla ispat ediyor. Kendisinin delillerini kainat kitabında görmeniz mümkün. Eğer bir gün baka baka görmeyi başarırsanız işte o zaman kalbinize sıcak sıcak imanın aktığını göreceksiniz. Kainatta Allah'ı gördüğünüz zaman işte o zaman Allah'a bağlanacaksınız. İşte o zaman onun davasına bağlanmanız mümkün olabilecek. Aksi halde sadece o işin edebiyatını yapan kimselerden olmak zorunda kalırsınız. Rabbinizle güzel bir diyalog kuramadıysanız, Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten mutlu olmuyorsanız, bunu başaramadıysanız, ayakkabınızı giyerken de evinizden çıkarken de, her daim her halinizde Allah'a zikretmekten mutluluk duymuyorsanız, İşte o zaman bu davada uzun süre dayanamayacaksınız demektir. Niceleri bu yola girmişler ve sonra da bırakıp gitmişlerdir. Allah Azze ve Celle'den mutmain olamadıklarından ötürü, kainat kitabını okumadıklarından ötürü mutmainliğe erişememişler ve mutmain olmayanlar bir gün gelmiş sonunda dökülenlerden olmak zorunda kalmışlardır. Hakiki imanla iman etmeyenlerin Allah'a tam olarak bağlanmaları mümkün değil. Ve böyle olanların da bu yolda uzun süre dayanmaları mümkün değil. Bir gün gelecek ve elinde sonunda onlar dökülenlerden olacaktırlar. Rüzgar bugün eserse bugün dökülecekler. Yarın eserse yarın dökülecekler ama mutlaka dökülecekler. Çünkü onlar hakikatte Allah Azze ve Celle'ye tam bir bağlılıkla bağlanmadan Allah yoluna girmiş olanlardır. Hakiki imanla iman edemeden Allah yoluna girmiş olanlar, onların bu yolda uzun süre dayanmaları mümkün olmayacaktır. İşte onun için Rabbul Alemin'le ilgili meseleleri bilmek, delillerini bilmek, peygamberin peygamber olduğunun delillerini bilmek, Kur'an'ın kelamullah olduğunun delillerini bilmek, ahiretin delillerini bilmek ve bu şekilde mutmainliğe ulaşmak şarttır. Bunların yanında Rabbul Alemin'i zikretmek suretiyle Allah'a ulaşmaya çalışmak, bir de zikir yoluyla Allah'ı anlamaya çalışmak, zikrede zikrede Allah'a bağlanmaya çalışmak. Çünkü insan eğer bir şeyi seviyorsa ondan bahsetmeli. Eğer sevdiğini iddia ediyor ama ondan bahsetmiyorsa sevmiyor demektir. O sadece işin edebiyatını yapıyor demektir. Hakiki bir sevgiyle sevenler daima sevdiklerinden bahsederler. Daima Rablerini zikretmeyenler Rablerini sevememiş kimselerdir aslında. İşte ondan dolayı insana düşen vazife bu. İnsan daima Rabbul Alemin'i zikredecek ki Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde daha fazla bağlanabilecek. Bazı şeyler var ki zikretmeden anlamak mümkün değil. O hayata girmeden, o atmosfere girmeden anlaşılamayacak olan meseleler var. Her şey sadece ilimle anlaşılmıyor. Bir taraftan ilim, bir taraftan zikir Allah'a ulaşmanın şartıdır. Allah'a ulaşabilmenin rükünleridir bunlar. Bunları gerçekleştirmeden insanın Rabbul Alemin'e bağlanması mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Mutmainliğe ulaşmak lazım. Mutmainliğe ulaşmamış olan adamın sözü tesir etmez. Her ne kadar aynı meseleyi 100 insan anlatsa da hepsinin tesiri farklı farklı olacaktır. Aynı meseleyi 100 insan anlatır ama hepsinin anlattığı şeyler aynı olsa bile tesirleri farklı olur. kelime kelime, noktasına virgülüne kadar aynı olsaydı bile, yine de 100 adamın anlattığının aynı olmadığını, olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü birisi mutmaindir, diğeri değildir. Ne kadar mutmain ise, ne kadar bağlanmış ise o kadar sözü tesir eder. İşte ondan dolayı İslam davetçilerinin evvela bu mevzularda mutmainliğe ulaşması şarttır. Kalbin başka şeylerden boşaltılması lazım. Başka şeyler varken o kalbe ne kadar ayet hadis atarsanız atın, orada meyve vermeyecektir. Tıpkı mesela bir tarlada taşlar varken, zakkumlar, dikenler varken, o tarlaya tohum atacak olsanız, gübre atacak olsanız ne ifade eder ki? O taşların içerisinde, o zakkumların, o dikenlerin içerisinde o tohumların meyve vermesi mümkün müdür? Önce onları temizlemeniz lazım. Onları temizleyecek, ondan sonra tohum atacaksınız. Ondan sonra suyunu, gübresini vereceksiniz ve ondan sonra meyve bekleyeceksiniz. Bunu yapmayanların meyve beklemeye hakkı olmaz. Kalbin bütün her şeyden temizlenmesi şart. Temizlenmediği takdirde meyve vermesi mümkün değil. Alemlerin isimleri kalp aynamızda yer etmişken nasıl olur da o kalpten parlaması beklenilebilir? İbn Atan'ın ifade ettiği gibi, alemlerin isimleri Ayşeler, Fatmalar, Mercedesler senin kalp aynanda yer etmiş iken, kapkara bir mürekkeple sen kalp aynana o isimleri yazmışken artık o ayna ayna mıdır? Ona bakıp da kendindeki mesela hataları görebilir misin? Artık o ayna görevini yapar mı? Nasıl ki onları silmeden ayna ayna olamaz. Aynı şekilde insanın kalbindeki o sevgiler, insanın kalbini karartan o sevgiler silinmedikçe, Allah'a sadece hasredilmedikçe kalp, hiçbir şekilde o kalp görevini yapmış olamaz ve ayna görevini göremez. Böyle bir kalbe ne kadar ayet hadis atarsanız atın meyve vermeyecektir. Kabahat ayette hadiste değildir haşa. Aynı ayet, aynı hadis başkalarının kalbinde meyve verirken neden bazı insanların kalbinde meyve vermez? Çünkü kalpleri tamamen doludur da ondan. Zakkumlarla doldurulmuş olan bir kalp nasıl olur da meyve verebilir? İşte ondan dolayı sadece ve sadece Allah'a bağlanmamış olan kalpten meyve çıkmayacaktır. İşte Allah Azze ve Celle ondan dolayıdır ki bizim kalbimizden dünya sevgisini atmamızı istiyor bizden. Bütün peygamberler bu görevle görevlendirildiler ve bu mesele üzerinde durdular. Hazreti İsa Aleyhisselam öyle diyordu. Kuşları kendinize örnek alın diyordu. Sabahleyin yuvalarından çıkarlar aç karnına. Ama akşamleyin evlerine döndükler, yuvalarına döndükleri zaman karınları toktur. Siz Allah katında kuşlardan daha kıymetli değil misiniz dedi. Neden rızkınızdan bu kadar korkuyorsunuz da rızkınıza bağlandığınız kadar Allah'a bağlanmıyorsunuz? Çiçekleri kendinize örnek alın dedi. Allah Azze ve Celle onları ne kadar güzel elbiselerle elbiselendiriyor, görmüyor musunuz dedi. Çiçekler ne kadar güzeldirler. Allah Azze ve Celle onlara ne güzel elbiseler dikmiştir, ne kadar güzel süslüyor onları. Siz dedi çiçeklerden daha değerli değil misiniz Allah katında? O halde neden bu kadar korkuyorsunuz kılık kıyafet bulamayacağınızdan? Neden bu kadar korkuyorsunuz ekmek yemek bulamayacağınızdan? Onlara bağlandığınız kadar Rabbinize bağlanmadınız diyordu. Bu şekilde olacak olursanız Allah Azze ve Celle sizin kalbinize girmeyecektir. İşte bir taraftan Allah'a böyle bir bağlılık, diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin dinine bağlılık ve diğer taraftan Allah'ın peygamberine bağlılık. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Rabbinin kendisine vermiş olduğu dine sonuna kadar bağlıydı. Müslümanlardan da bunu istiyordu. Kendisine ya Resulallah diyorlardı. Sen hiçbir günahın yok olduğu halde, hiçbir günahın olmadığı halde neden bu kadar kendini yoruyorsun ya Resulallah? Neden sabahlara kadar namaz kılıyorsun? Birçok zamanlar oruç tutuyorsun. Hiçbir günahın olmadığı halde neden bu kadar kendini yoruyorsun ya Resulallah? Şükreden bir kul da mı olmayayım diyordu Allah'ın Resulü. Nice insanlar vardır ki belki onlar anlatırlar ama kendi hayatlarında anlattıkları şeyler yoktur. Dünya tarihine gelmiş olan nice liderler var ki onların hayatlarında kendi savundukları dava yoktur aslında. İnsanlara doğruları söylerler fakat kendi hayatlarında tatbik edemezler. En azından bazı zamanlar tatbik etseler bile diğer bazı zamanlarda tatbik etmeyi başaramazlar. Allah Resulü'nün hayatının her döneminde bunu başardığını görüyoruz. O Rabbinden kendisine indirilmiş olana tam anlamıyla bağlıydı. Daima Rabbini zikretmekten de huzur buluyordu. Ne zaman başı dara düşse kalkıp namaz kılıyordu. Bizi rahatlat ey Bilal diyordu, namazı oku. Ezan oku da kalkıp namaz kılalım, rahatlayalım diyordu. Geceleyin sağdan sola döndüğü zaman Rabbini zikrediyordu. Evinden çıkarken Rabbini zikrediyordu. Evine girerken Rabbini zikrediyordu. Tuvalete girerken Rabbini zikrediyor, çıkarken Rabbini zikrediyor, hamd ediyordu. Hanımıyla beraber olacağı zaman Rabbini zikrediyordu. Camiye gireceği zaman Rabbini zikrediyordu. Onun her hali zikirdi, sadece haftanın belli günlerinde, belli saatlerinde değil. Sabahtan geceye kadar her halinde, her fırsatını bulduğu zaman Rabbini zikreden bir insan. Allah'tan mutmain olmuş olan bir insan. Ve anlattıklarını yaşayan bir insan idi. Allah Resulü hiçbir zaman Allah'ın önüne başka şeyleri geçirmemişti. Zamanını birkaç kısmı ayırıyordu ve hiçbir zaman da Rabbini ayırdığı zamandan almıyordu. Hiçbir zaman Rabbini ayırdığı zamanı azaltmıyordu. Daima Rabbini zikretmeye zaman ayırıyordu. İnsanların işlerini görüyordu ama yine de Rabbini ayırdığı zamanı devam ettiriyor. İbadetlerinden asla taviz vermiyordu Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Resulü bu şekilde anlatmış olduğu şeylere tamamen bağlı bir şekilde hayatını sürdürdü. Kendisine peygamberlik verildiği zaman Hazreti Hatice kendisine biraz rahatlasan ya Resulallah demişti. Biraz rahatlasan, çok heyecanlısın diyordu. Diyordu ki Allah Resulü, ya Hatice, bana bir dava verildi ki artık uyku devri çoktan geçti benim için. Bundan böyle uyumak yok artık benim için. Uyku devri çoktan geçti ey Hatice'm. Bundan böyle artık dini yayabilmek maksadıyla gece gündüz çalışacağını farkındaydın. Memleketinden kovulacak ve yine devam edecektin. Bütün sıkıntılara rağmen yine de devam edecekti, her şeye rağmen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden şunu alıyordu ve onu Müslümanlara öğretiyordu. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulih. Ey iman ettim diyenler, ey mümin olanlar, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve kimseyi de geçirmeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve kimsenin geçmesine müsaade etmeyin. Siz Allah'ın önüne geçmeyeceksiniz. Allah bir şey dediği zaman Allah'a bağlıysanız gerçekten o meselede ondan başka bir şey söylemeyeceksiniz. Allah bir hüküm koyduğu zaman siz başka bir hüküm koymaya kalkmayacaksınız. Allah'a bağlı olmanın bir manası bu. Allah bir şey dediği zaman kula düşen ona itaat etmektir. Allah bir şey dediği zaman onun önüne geçmemek, Allah'ın ve Resulünün hükmünün üzerine hüküm koymamak, kendi örf adeti de olsa bu yine aynı şekilde. Öyle Müslümanlar görüyoruz ki, bazı meselelerde Allah'a itaat ediyorsa bile, örf adetiyle din karşı karşıya geldiği zaman örfünü kabul eden, örfe itaat eden, Allah'ın önüne geçiren, örfünü dininin üstüne geçiren insanlar görüyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin buyurmuştu. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve bazıları geçmek isterse onlara müsaade etmeyin. Yeryüzünde bazıları çıkacak, Allah'ın dediğinin tersini söyleyecekler. Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyecekler, onlara müsaade etmeyeceksiniz. Onlarla mücadele etmeye devam edeceksiniz ölünceye kadar. Allah Azze ve Celle müminlere bu talimatı veriyordu. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediyse siz başka bir şey demeyin. Allah bir şey demediyse o meselede keşke şöyle bir ayet gelseydi demeyin. Allah'a tam bir bağlılıkla bağlanın. Allah Azze ve Celle'nin demediğini demesini istemeyin. Sahabeden bazıları hakkında nazil olmuştu bu ayet. Onlardan bazıları keşke şöyle bir ayet gelseydi demişlerdi. Allah Azze ve Celle Allah'ın önüne geçmeyin dedi. Allah sizin gibi değil. Sizin gibi işini geciktirmez. Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını istediği zaman ol der, oluverir. Onun için eğer Allah bir hükmü göndermediyse demek ki vakti saati gelmemiş. Eğer Allah'a tam bir bağlılıkla bağlıysanız Allah'ın demediğini demesini istemeyin. Allah bir hüküm indirmediği halde hüküm indirmesini istemeyin. Acele etmeye kalkışmayın, Allah'ın önüne geçmeyin. Resulü bir meselede hükmettiği zaman onun hükmüne tabi olun. Aksi halde iman etmiş olamazsınız. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ey Resulüm, onlar sana tam bir bağlılıkla bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. Senin Rabbine yemin olsun, فَلَا وَرَبِّكَ, Rabbine yemin olsun ya Muhammed. Allah Azze ve Celle kendi kendine yemin ediyor. Ey Resulüm, senin Rabbine yemin olsun ki onlar kendi aralarında tartıştıkları meselelerde sen hakem yapmadıkça iman etmiş olamazlar. Sana başvuracaklar, sana bağlanacaklar, başkalarına değil. Sen hakem yapacaklar. Sonra da senin verdiğin hükümden kalplerinde, göğüslerinde bir sıkıntı duymayacaklar. Her ne kadar ben haklıysam da Allah Resul benim haklılığımı anlamadı gibi şeyler söylemeyecekler. Sen hakem yapacaklar, ancak o zaman imanlarını kabul ederim. Demek ki Allah Azze ve Celle peygambere tam bir bağlılıkla bağlanmamış olanların imanını kabul etmiyor. Peygamberin vermiş olduğu hükmü kabul etmeyenlerin imanını kabul etmiyor. Anlaşamadıkları meselelerde sen hakem yapmadıkça, sana gelip başvurmadıkça bunun hükmü nedir ya Resulallah demedikçe onların imanı kabul olmayacaktır ya Muhammed, onlara bunu haber ver. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, Rabbine yemin olsun ki iman etmiş saymam onları. Hiçbir şekilde onların imanını Allah Azze ve Celle kabul etmeyeceğini ifade ediyor. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, aralarındaki tartışmalı meselelerde sen hakem yapacaklar. Sana gelip başvuracaklar. Sen ne diyorsan onu kabul edecekler. Sana böyle bir bağlılıkla bağlanacaklar. Ve sana tam bir teslimiyetle teslim olacaklar. Allah'ın Resulü böyle diyorsa böyledir diyecekler ve kabul edecekler. Münafıklardan birisiyle bir Yahudi anlaşamamışlardı bir meselede. Yahudi, gel senin peygamberine gidelim dedi. Yahudiydi ama peygamberimizin el emin olduğunu biliyordu. Hazreti Muhammed kim haklıysa ona hak verirdi, onu biliyordu. Gitmek zorunda kaldı münafık. Meseleyi anlattılar peygamberimize. Allah Resulü Yahudinin haklı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine münafık dedi ki bir de gidelim Ömer'e soralım. Bakalım Ömer ne diyecek. Belki de peygamber anlamamıştır demek istiyordu yani. Aslında peygamberin verdiği hükmü kabul etmek istemiyordu. Kendi aleyhinde hüküm verildiğinden dolayı. Gittiler Hazreti Ömer'e de sordular. Dediler ki, Yahudi dedi ki biz senin peygamberine gittik ya Ömer. Benim lehimde, bunun da aleyhinde hükmetti ama bu adam kabul etmiyor. Peygamberinin vermiş olduğu hükme de itiraz ediyor. Hazreti Ömer bir dakika bekleyin dedi. İçeriye girdi, kılıcını aldı ve geldi. Ve oradan münafığı öldürdü. Demek ki peygamber hükmetti, sen bana geldin öyle mi? Demek ki Allah'ın Resulü hükmettiği halde bir meselede sen onu bıraktın da benim hükmüme mi müracaat ediyorsun dedi ve adamı orada öldürdüm. Sen münafık olmalısın dedin. Allah Resulü hükmettiği halde sen nasıl bana gelirsin? Allah'ın Resulü olduğu halde o bir meselede hükmettiği halde sen nasıl oluyor da onun hükmünü beğenmiyorsun, bana geliyorsun, sen iman etmiş olamazsın. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarında anlaşamadıkları meselelerde sen hakem yapacak ve sonra senin verdiğin hükümden de sıkıntı duymayacak şekilde iman edecek, kabul edecekler. Resulullah demişse doğrudur diyecekler ve kabul edecekler. İşte böyle bir bağlılık. İstenilen bağlılık böyle bir bağlılık. İşine gelse de gelmese de Allah Azze ve Celle'nin hükmü neyse işte öyle bir bağlılık. Mesela diyelim ki geçmişte faizden milyarlar kazanmış olsa da, trilyonlar kazanmış olsa da, madem ki Müslüman olmuş, o takdirde onların hepsinden vazgeçebileceği şekilde bir bağlılık. Geçmişte nasıl bir hayat yaşamışsa yaşamış, geçmişte haram yolla para kazanmış olabilir. Fakat Müslüman olduğundan itibaren hepsini terk edebileceği şekilde bir bağlılık. Allah Azze ve Celle haram etmişse istemiyorum ben bu mal mülkü diyecek. Ve onların hepsini Allah'ın emrettiği şekilde kullanacak, dağıtabilecek olan bir adamın imanı. Allah Azze ve Celle böyle bir iman istiyor Müslümanlardan. Bazen örf adetlerinizle de çatışabilir din. O gibi meselelerde de dine başvuracaksınız. Dinin dediğini yapacak, örfünüzün dediğini terk edebileceksiniz. Mesela eğer sizin örfünüzde kızlara mal verme yok ise, mirasın taksimi esnasında kız çocuklarına mal verilmiyor ise, Allah Azze ve Celle'nin hükmü bu değildir. O meselede örfü bırakacak ve İslam'a tabi olacaksınız. Allah'a bağlılık budur, kitaba bağlılık da budur. Örfünüzle çatıştığı zaman eğer kitabı tercih etmiyor, Allah'ı tercih etmiyor, örfü tercih ediyorsanız siz örfe iman etmişsiniz demektir. Allah'a ve Allah'ın kitabına iman böyle olmaz. Bütün meselelerde Allah'a başvuracak Müslüman. Allah'a bağlılık işte budur. Allah Resulüne bağlılık böyle zamanda ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim Müslümanların imtihanda olduğunu ifade eder bize. Allah sizin bağlılığınızı imtihan edecek. Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştirir. Kıbleyi değiştirir ki bakalım kim kıble değiştiği zaman imanında devam edecek, kim devam edemeyecek. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye gittiği zaman, Mescid-i Haram'dan yani taşındığında, Kabe'sini bırakıp da o güzel Mekke'yi bırakıp da doğduğu büyüdüğü Mekke'sini bırakıp da Medine'ye hicret etmek zorunda kaldığı zaman orada 14 ay veya 16 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. İki rivayet var bu meseleden. 14 ay kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı ama kendisi hakikatte bundan memnun değildi. Çünkü ehli kitabın bunu laf ettiğini duyuyordu Peygamberimiz. Bu Muhammed'in kendi kıblesi yok, bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan rahatsızdı. Bir taraftan doğduğu büyüdüğü Mekke'ye doğru, Kabe'ye doğru dönmek istiyordu. Bir taraftan Hazreti İbrahim'in torunudur kendisi. İbrahim Aleyhisselam'ın temellerini yükselttiği yeryüzündeki ilk Beytullah'a doğru dönmek istiyordu yönünü. Hem ehli kitabın laflarından da kurtulmak istiyordu. Hem Kabe elbette ki Mescid-i Aksa'dan daha üstündü, ondan dolayı da oraya doğru dönmek istiyordu. Fakat Rabbinin talimatının gelmesi gerekiyordu. Çünkü zaten kendisi Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri almıştı ki o tarafa doğru dönüyordu. Vahiy gayri metluv ile, Kur'an dışında bir vahiy ile Allah Azze ve Celle kendisine bildirmiş. Ve o da o şekilde Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüştü. Fakat demin anlatmış olduğum sebeplerden dolayı aslında o Kabe'ye doğru dönmek istiyordu. O yüzden yüzünü göğe doğru çeviriyordu. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz ey Resulüm. Kıblenin değiştirilmesini istiyorsun, biliyoruz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına doğru çevir. Ve bütün müminler de oraya doğru çevirsinler yüzlerini. Ey müminler, sizler de Mescid-i Haram'a doğru dönün bundan sonra namaz kılarken. Allah Azze ve Celle bu şekilde kıbleyi değiştirmiş oldu. Kıblenin neden değiştirildiğini Kur'an açıklıyor bize. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِيُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Bizim kıbleyi değiştirmemizin sebebi başka bir şey değil. Sadece peygambere tabi olanla olmayan, peygambere bağlı olanla olmayan, ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönenleri ortaya çıkarmak için. Kim peygambere tabidir, Allah Azze ve Celle istediği yere döndürür diyecek. İster Mescid-i Aksa'ya doğru döndürür, ister Mescid-i Haram'a doğru. İstediği tarafa döndürür diyecek ve o tarafa doğru dönecek, itiraz etmeyecek olanlarla, böyle peygamber mi olur diyecek olan münafıkları ve marazlıları ortaya çıkarmak için, ökçeleri üzerinde davadan ve dinden gerisin geriye dönenleri ortaya çıkarmak için, akıbeyhi üzerinden dönenleri ortaya çıkarmak için, kim dönecek bu davadan, kim dönmeyecek ortaya çıkarmak için, peygamber hakikaten bağlı olanla olmayanı meydana çıkarmak için. Demek Allah Azze ve Celle'nin kıbleyi değiştirmesinin hikmetlerinden en önemlisi buydu. Müslümanlara bir taraftan Mescid-i Aksa hedef olarak gösterilmiş oldu. 14 ay veya 16 ay boyunca orası Müslümanların, Hazreti Muhammed'in kıblesi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kıblesi oldu ki, bütün Müslümanların kıblesi oldu ki, kıyamete kadar Müslümanlar orayı kendilerinin geçmişte kıblesi olarak görsünler. Ve oraya, oranın kıymetini bilsinler ve orayı Yahudilere bırakmasınlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara Kudüs'ü hedef olarak gösteriyordu. Bütün müminler el Kudüs'ü lene desinler. Kudüs bizimdir, vermeyeceğiz desinler diye. İsrail'e bırakmayacaklarını dünyaya ilan etsinler diye. Öyle bir şuur içerisinde olsunlar diye. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle marazda olanlarla olmayanları ortaya çıkarmak istiyordu. Kim böyle itiraz edecek, kim de Hazreti Muhammed'in dediğine ittiba edecek, Kur'an'a ittiba edecek, Allah ve Resulü ne derse onun dışında bir şey kabul etmem diyecek, Allah isterse şark tarafına döndürür, isterse garp tarafına döndürür. Şark da Allah'ın, garp da Allah'ın diyecek ve o şekilde bağlılığını gösterecek. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde bağlı olanları olmayanlardan ayırt etmek için imtihanlar hazırlar. Hazreti Peygamber Miraç'a çıktığı zaman, başından geçen olayları Miraç'tan döndüğünde anlatmıştı Müslümanlara. Onlardan bir tanesi dedi ki, ya Resulallah, bunu kimseye anlatma. Vallahi kimse kabul etmez bunları dedi. Zaten seni kabul etmiyorlar. Şimdi nasıl böyle bir şey kabul etsinler? Sen bu gece gittin ve geldim diyorsun. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini, geldiğini söylüyorsun. Oradan gökleri geçtiğini, cennete ve cehenneme gittiğini, melekle beraber yolculuk yaptığını, Allah Azze ve Celle'den vahiy aldığını söylüyorsun. Sen peygamberlerle o alemlerde görüştüğünü söylüyorsun. Daha senin peygamberliğini kabul etmeyenler bunu nasıl kabul edecekler? Bunu kimseye söyleme ya Resulallah dediği zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi söylerim diyordu. Vallahi söylerim, Rabbimin bana verdiği nimeti insanlara haber vereceğim. Kim bana bağlıdır, kim de bağlı değildir ortaya çıkacak. Kim iman etmiş, gerçekte anlayarak iman etmiş, kim de iman etmemiş ortaya çıkacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin emrini yerine getiriyordu. Rabbi kendisine fasta' bima tu'mer demişti çünkü. Sen emrolunduğun şeyi haykırarak söyle ey Resulüm. Emrolunduğun şeyi haykıra haykıra söyle, çekinme. Vallahu ya'simuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sen emrolunduğun şeyi insanlara gürleyerek söyle. Hiçbir şekilde saklama hakikatlerin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bu emri yerine getirdi. Miracı insanların kabul etmeleri zordu ama peygamber bunu söylemek zorundaydı. Madem ki Rabbi kendisine bu seyahati nasip etmişti. Bu nimeti nasip etmişti, o da bunu söyleyecekti. Böylece kalbinde maraz olanlar ortaya çıkacak. Mekke'deyken münafık yoktu ama marazlılar vardı. Müslüman olduğu halde güya hakkıyla iman edememiş. Allah'ı koyması gereken makama koyamamış olan, belki münafık değil ama zayıf imanlı ya da imanında hastalıklar olan, kendini mümin zannettiği halde hakikaten mümin olamamış, Allah'a koyması gereken yere koyamamış, Allah'ı tanıyamamış olan adamlar vardı. İşte Allah Azze ve Celle onların ortaya çıkmasını sağlıyordu böyle imtihanlar ile. Belki Mekke'de münafık yoktu ama böyle marazlıların, o marazlarının tedavi edilmesi lazımdı aynı zamanda. Allah Resulüne tabi olanlar, bağlı olanlar ortaya çıkmalıydı. Kim gerçekten Hazreti Peygamber'e tabiydi? Kim de tabi değildi, sadece anladığı meselelerde tabi oluyor. Hikmetini anlamadığı meselelerde ise itiraz ediyor veya edecekti. İşte Allah Azze ve Celle bunu ortaya çıkarmak istiyordu. Demek ki Allah'ın ve Resulüne bağlıyım diyenler, bunlar imtihan olacaklarını bilmelidirler. İmtihan edileceksiniz. Davanıza ne kadar bağlısınız, imtihan olacaksınız. Allah Resulüne tabi olanlar, bağlı olanlar ortaya çıkmalıydı. Kim gerçekten Hazreti Peygamber'e tabiydi? Kim de tabi değildi, sadece anladığı meselelerde tabi oluyor. Hikmetini anlamadığı meselelerde ise itiraz ediyor veya edecekti. İşte Allah Azze ve Celle bunu ortaya çıkarmak istiyordu. Demek ki Allah'ın ve Resulüne bağlıyım diyenler, bunlar imtihan olacaklarını bilmelidirler. İmtihan edileceksiniz. Davanıza ne kadar bağlısınız, imtihan olacaksınız. Rabbinize imanınız Allah tarafından imtihan edilecek. Belki bir gün karşınıza akıllı bir kafir çıkacak. Sizi imanınızdan şüphelere düşürmeye çalışacak. Hakkıyla iman etmemiş iseniz şüphelere düşecek, imanınızdan mahrum olacaksınız. O şekilde Allah muhafaza ölüp gideceksiniz belki. Allah Azze ve Celle hem kendi hususunda, hem dini hususunda, hem peygamber hususunda, hem de imanın diğer esasları hakkında mutlaka imtihanlara sokacak. Eğer o imtihanlarla karşılaştığımız zaman kaybetmek istemiyorsak bağlılığımızın kuvvetli olması lazım. Allah Azze ve Celle müminleri değişik yerlerde imtihan etti. Sa'd bin Muaz'ın imtihanı kazanması gibi niceler imtihanı kazandılar. Bedir savaşının başında Allah Resulü ashabıyla istişare ediyordu. Onlara soruyordu. Kervanı kaçırdık dedi. Düşman ordusu da geliyor Mekke'den. Müslümanların sayısı 313 kişi kadar. Kafir ordusu ise 1000 kişi kadar. O yüzden Allah Resulü istişare etme ihtiyacı duyuyordu. Söyleyin dedi. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Ebu Sufyan komutasındaki kervanı vuracaklardı ama kervan kaçmış, haber almış kaçmıştı. Şimdi düşman geliyordu artık üzerlerine. Ne yapmalıydılar? Peygamberimiz istişare ediyordu ashabıyla. Ebu Bekir Sıddık kalktı ve görüşünü söyledi. Ya Resulallah dedi, önemli değil, istediğin gibi hükmedebilirsin. Ya Resulallah korkma, istediğini söyle, itaat edenlerden bulacaksın bizleri. O kalktı görüşünü söyledi. Ömer kalktı görüşünü söyledi. Muhacirler adına birkaç kişi böyle görüşünü söylediği halde hala Allah Resulü söyleyin diyordu, görüşünüz nedir? Ensara aslında Efendimiz seslenmiş oluyordu bu şekilde. Ensar'ın eskiden büyüklerinden olan Sa'd bin Muaz kalktı ve dedi ki, ya Resulallah, muhacir kardeşlerimiz sana görüşlerini söylediler. Ama sen hala soruyorsun, görüşünüz nedir diyorsun. Eğer sen bizleri kastediyorsan bizim görüşümüz şudur ya Resulallah. Ensar namına konuşuyordum. Bizim görüşümüz şudur. Sen bizim önümüzde olduktan sonra vallahi denize bile girsen biz de seninle beraber gireriz ya Resulallah. Sen bizim önümüzde olduktan sonra hiçbirimiz geride kalmayız ya Resulallah. Bizi sana tabi olanlardan bulacaksın. Sana tam bir teslimiyetle itaat edenlerden bulacaksın. Biz İsrailoğullarının dediği gibi demeyeceğiz. Yahudiler Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin gidin beraber savaşın demişlerdi. Biz ona onların dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Biz sana diyeceğiz ki sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz de sizinle beraber savaşmaya hazırız ya Resulallah. İşte biz bunu söylüyoruz, bizim görüşümüz budur. Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne bağlı olduğunu iddia edenlerin bağlılığını mutlaka deneyecek ve sınayacaktır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sizi mutlaka ve mutlaka imtihan edeceğiz. Korkulu günler geçireceksiniz, korkulu saatler göreceksiniz. Sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, canlardan, mallardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka imtihan edeceğiz sizleri. Ve لَنَبْلُوَنَّكُمْ buyuruyor Kur'an. Mutlaka ve mutlaka diyor. Hiç kurtuluşunuz yok yani, siz bu dünyaya imtihan için gönderildiniz. İmtihan için gelmiş olanlar imtihan istememesi olabilir mi? Mektebe giden talebe hocam ben imtihan etme diyebilir mi? Kul bu dünyada bir talebe gibidir. Dünya okul, biz de onun talebesiyiz. Dolayısıyla mutlaka imtihana gireceğiz. Allah'a ve Resulüne bağlı olduğunu iddia edenler mutlaka imtihanlardan geçirilecek. Ve Allah Azze ve Celle samimi olanlarla olmayanlar ortaya çıkaracak. İşte daha evvel Yahudiler böyle zamanlarda imtihanları kaybetmişlerdi. Semi'na ve ata'na diyemediler onlar. Ey Musa, seni dinledik ve sana itaat ediyoruz diyemediler bir türlü. Diller varamadı, daima itiraz ettiler. Semi'ne ve asayna dediler. Seni dinledik, işittik ama isyan ediyoruz dediler. Kabul etmediler, güya Hazreti Musa'nın ümmetiydiler. Demek ki bütün ümmetler yapmaları gereken görevleri yapamadılar. Allah Azze ve Celle onların Musa'ya olan bağlılıklarını ölçmek istedi. Daha sonrasında Musa'dan sonra gelen bir peygamber döneminde de yine onların Allah'a ve peygamberine olan bağlılığını ölçmek istedi. Talut kıssası da bize aynı şeyi anlatır. Peygamberleri onlara bir komutan tayin etmişti. Ve onlara o komutan tayin edildiği zaman hemen itiraz etmeye başladılar. Neden dediler, o bize komutan yapıldı. O bizden daha mı zengin ki? Peygamberlerine bağlanamıyorlardı bir türlü. Peygamberleri onların bu ahlakını bildiğinden dolayı, daha evvel Hazreti Musa'ya bile itiraz ettiklerini bildiği için, onlar bize bir komutan tayin et, onun emrinde savaşalım dediklerinden, komutanları onlara ya savaşmazsanız demişti. İn kutibe aleykumul kitalu ella tukatilu. Size kıtal farz olduğu zaman ya savaşmazsanız. Tanıyordu onları. Biliyordu onların bağlılıklarının zayıf olduğunu. Onlar savaşırız diye söz vermişlerdi. İşte bunun üzerine Allah Azze ve Celle bir komutan tayin ediyordu. İnnallâhe kad be'ase lekum talûte melike dedi peygamberlerin. Allah size Talut'u komutan yaptı dedi. Fakat hemen itiraz ettiler, sonuna kabul etmek zorunda kaldılar. Fakat yine de aslında içlerinden kabul edemiyorlardı. Hiçbir zaman bağlılık gösteremediler. Sürekli olarak itiraz. Felemme fasala Talut bil cunud قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. Talut askerleriyle beraber düşman üzerine doğru giderken karargâhtan ayrılır ayrılmaz Allah dedi sizin bağlılığınızı itaatinizi imtihan edecek bir nehir ile. O nehirden içmeyenler bendendir. İçen ise benden değil. Ancak bir avuç içebilirsiniz. Daha fazla içme hakkınız yok dedim. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Az bir kısmı dışında hepsi o sudan içtiler, itaat edemediler. İtaat edemediler peygamberlerinin tayin etmiş olduğu komutana. Peygambere itaat etmeyenler komutana mı itaat edecekler? Her zaman böyle şeyler isterler ümmetler. Allah başımıza birisini getirse de bu zulümden kurtulsak derler. Başımız yok o yüzden böyleyiz derler. Reisimiz olsaydı böyle olmazdık derler. Allah Azze ve Celle onlara bir reis tayin eder. Fakat onlar ona bağlılık duymazlar. Dün reis isteyenler, başımız yok ondan dolayı bu haldeyiz diyenler, Allah onlara bir baş gönderdiği zaman ona tabi olmak istemezler. İtiraza başlarlar. Sudan içmeyin dese onlara onu başaramazlar. İtiraz etmeye devam ederler. Halbuki kendileri daha düne kadar bir reis istiyorlardı. Bir reisleri eksikmiş gibi. Sanki kol var, el var, ayak var da yalnızca bir baş eksikmiş gibi. Sanki dalakları var, böbrekleri var, kalpler varmış da sadece başları eksikmiş gibi konuşuyorlardı halbuki. Ama baş onlara verildiği zaman ortaya çıkıyor ki aslında el de yok, ayak da yok. Aslında onlarda kalp yok. Belki el var, ayak var ama kalp olmayınca hiçbir şey ifade etmiyor o eller ve ayaklar. İşte Allah Azze ve Celle onları o şekilde imtihan etti. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Ekseriyeti o sudan içtiler. İmtihanı kaybettiler. Bağlılıklarını ispat edemediler. Allah Azze ve Celle'nin daima sünneti budur. Bağlı mısınız değil misiniz Allah imtihan edecek. Herkesi imtihan etti sizi de imtihan edecek. Bağlı olup olmadığınızı Allah ortaya çıkarmak istiyor. Dininize bağlı mısınız değil misiniz? Ümmetin güçlü olduğu asırlardan İslam'a bağlı olmak marifet değil. Ümmetin zayıf olduğu böyle bir zamanda İslam'a bağlı olmak, kendi medeniyetini savunmak, Avrupa medeniyetini reddetmek, Avrupa Birliği'ni reddetmek, Kopenhag kriterlerini reddetmek, Kur'an'ın kriterlerini kabul etmek, işte odur insanın gerçekten Allah'a bağlı olduğunun ispatı. İşte o zaman yani zayıf zamanlarda eğer hakikaten Kur'an'ın kriterlerine bağlı kalabildiyseniz, aşağılık kompleksine kapılmadıysanız, kafirin karşısında ezik büzük olmadıysanız, eğer gerçekten hala kendinizi üstün görebildiyseniz, işte o zaman Allah'a ve onun dinine bağlısınız demektir. Allah imtihan edecek. Her zaman imtihan ettiğine imtihan etmeye devam edecek. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle sahabeyi imtihan ettiği zaman sahabe imtihanı kazanıyordu. Hazreti Peygamber'e olan bağlılıklarını ispat ediyorlardı. Kafirlerden niceleri şu sözü söylemek zorunda kaldılar. Urve gibiler mesela diyorlardı ki, nice krallar gördüm diyor. İran'ın kralını gördüm. Bizans'ın kralını gördüm. Habeş'in kralını gördüm. Etrafındakilerin onlara olan saygısını, hürmetini gördüm. Fakat hiç kimseye, Muhammed'e gösterilen hürmetin gösterildiğini görmedim. O Muhammed diyor tabii çünkü Müslüman değildi. Ama bir gerçeği itiraf ediyordu. Hazreti Muhammed'e gösterilen hürmet ve sevgi krallara gösterilenden çok daha fazlaydı. Kafirler bunu gördükleri zaman niceleri iman etmişlerdi. Madem ki bu kadar seviliyor diyorlardı onu tanıyanlar tarafından. Onun yakınındakiler madem ki bu kadar seviyorlar onu. Madem ki onu tanıyanlar bu kadar seviyor sayıyorlarsa o halde o peygamberdir diyorlar ve iman ediyorlardı. Çünkü bir insan yıllarca rol yapamaz ki. Bir gün rol yapar, iki gün rol yapar. Yıllarca 24 saat rol yapabilmek mümkün müdür? Samimi olmayan bir insan mutlaka bir gün bir açık verecek ve samimi olmadığı ortaya çıkacaktır. Ya hanımı görecek ya çocukları görecek. Ya en yakın arkadaşları görecekler. Bir gün onun samimi olmadığını mutlaka birileri görecekler. İşte o zaman ortaya çıkacak. Böyle bir hadise olmadığına göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten peygamber idi. Çünkü onu tanıyanlar onu tanıdıkça onu daha çok seviyorlardı. Onun düşmanları onu tanımadıklarından düşmanlık yaptılar. Onun yakınındakiler onun için canlarını veriyorlardı. Katade gibiler onun için canını ortaya koyuyorlardı. Allah Resulü'nün önüne geçiyordu ok ona değmesin diye. Başını uzatıyordu peygamberin başına doğru gelen oka doğru. Ok geliyor Katade'nin gözüne saplanıyordu. Gözü dışarıya fırlıyordu ama o mutluydu. Peygamberinin gözüne değmemişti o ok. Bu kadar sevilen bir insan, onu yakinen tanıyanlar tarafından bu kadar bağlıydılar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber hakikaten Resulullah'tı. Yoksa başka türlü ona o kadar bağlı olmaları mümkün değildi. Sa'd bin Rebi gibiler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıklarını son anlarında bile gösteriyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşı sırasında Müslümanlar ciddi bir yara aldıklarından ötürü perişan olmuşlardı okçuların hatasından dolayı. Okçular yerlerini terk edince Müslümanlar kazandıkları savaşı kaybetmiş oldular. 70 tane şehit vermek zorunda kaldılar. İşte o zaman Allah Resulü birisini gönderiyordu. Zeyd bin Sabit'i gönderiyor, git diyordu bak bakayım Sa'd bin Rebi ne haldedir. Onu arıyordu Zeyd. Allah Resulü ona talimat vermişti. Onu bulursan benden selam söyle ona. Allah'ın Resulü olduğu o halinden de belliydi. Mağlubiyetin içerisinde her taraflarından kan akarken şehitler verilmiş iken bile dostlarını unutmuyordu Allah Resulü. O da onlara bağlıydı sadece sahabe peygambere bağlı değildi. Peygamber de dava arkadaşlarına bağlıydı. Öyle bir mağlubiyet esnasında bile yine de soruyordu. Gidin diyordu Sa'd bin Rebi'yi arayın bakın bakalım ne haldedir. Eğer şehit olmamış ölmemiş ise benden selam söyleyin diyordu. Zeyd anlatır der ki aradım onu şehitlerin arasından. Tam ölmek üzereyken ona ulaştım diyor. Ona Allah Resulü'nün selamını söyledim ve halini soruyor dedim. Dedi ki Allah'ın selamı Resulü'nün üzerine olsun ölmek üzere olan bir adam bu. Peygamber'e o kadar bağlıydı ki o anda bile onu düşünüyordu. Allah'ın selamı peygamberin üzerine olsun diyordu. Senin üzerine de olsun ey Zeyd. Ve benden de milletime selam söyle. Müslümanlara selam söyle. Ve Allah Resulüne selam söyle. Ve ona de ki ben cennetin kokusunu alıyorum. Vallahi diyordu ben cennetin kokusunu alıyorum şu andan. Ve Allah Resulüne selam söyledikten sonra diyordu ki onlara Ensara de ki ey Zeyd kavmin olan Ensara de ki vallahi onların gözlerinin kapakları açıldığı örtüldüğü müddetçe yani Ensar sağ oldukları müddetçe Resulullah'a bir şey olacak olursa vallahi Allah onların mazeretlerini kabul etmez. Onlar sağ oldukları müddetçe Resulullah'a bir şey olacak olursa vallahi Allah onların mazeretini kabul etmeyecektir bunu unutmasınlar dedi ve can verdi. Son sözleri bu olmuştu Sa'd bin Rebi'nin. Allah Resulü'nü bu kadar seviyor, bu kadar bağlanmış idi. Ölüm döşeğinde adeta döşekte değildi tabi, savaş meydanındaydı ama onlar için o savaş meydanı bir döşekti. Niceleri için döşekleri savaş meydanları olmuştu. Fakat o hallerindeyken Resulullah'ı düşünüyorlardı. Aynı savaşta yine Müslümanlar perişan olmuşlar. O biraz evvel anlattığım okçuların hataları yüzünden, Peygamberimizin talimatına uymayanların hataları yüzünden, Peygamber'e tam bir bağlılık göstermeleri lazımdı halbuki. Niceleri göstermişti ama bazıları böyle hata yapmıştı. Allah Resulü onları aslında tam olarak ikaz etmişti. Kesin bir dille ikaz etmişti onları. Bizim cesetlerimizi akbabaların yediğini görseniz bile bu tepeyi bırakmayacaksınız. Mağlup olsak bile benden talimat gelene kadar tepeden ayrılmayacaksınız demişti. Peygamberlik gözüyle görmüştü hadiseyi. Böyle bir hadise olabileceğini tahmin etmişti. O yüzden ashabını uyarmıştı. Fakat onlar unuttular, o anda savaş bitti dediler ve düşmandan ganimet alabilmek için yerlerini terk ettiler. İşte ondan dolayı birçok şehit vermek zorunda kaldılar. İşte o zaman bir kadın Uhud'a doğru koşuyordu Medine'den. Allah Resulüne ne oldu diye soruyordu önüne gelenlere. Kadın başına Resulullah arıyordu. Onun için en önemli insan oydu. Getirdiler. Birisi devesinin üzerinde vurulmuş, ölmüş, şehit olmuş. İşte bu senin babandır dediler. Kadın ona bakmıyor, Resulullah'a ne oldu diyordu. Biraz sonra bir başka şehit getirdiler. Bu senin kocandır dediler. Kadın ona da bakmıyor, Resulullah'a ne oldu diyordu. Biraz sonra bir şehit daha getirdiler. Bu senin kardeşin dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Bir şehit daha getirdiler. Bu senin oğlundur dediler. Kadın hala Resulullah'a ne oldu diyordu. Sonra Resulullah'a gösterdiler kendisine. Sen hayatta olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok ya Resulallah dedim. Sen hayatta olduktan sonra gerisinin önemi yok ya Resulallah. İşte böyle bir bağlılıkla bu dava bugüne kadar geldi. Böyle bir bağlılık, itaatin ötesinde bir bağlılık bu. Bazen bir insan itaat edebilir ama bağlılık duygusuna sahip olmadan da itaat edebilir. Belki de çok ciddi bir bağlılık duymuyor. Ama itaat etmesi gerektiğine inandığı için sadece itaat ediyor olabilir. Allah Azze ve Celle müminlerden bunun ötesini istiyor. İtaatin ötesini istiyor. Bağlılığı da istiyor Allah Azze ve Celle. Çünkü bağlılık olmazsa ileride bir gün gelir itaat edecek takatı kalmayabilir insanın. İtaat edemediği zamanlarda nefsi ve şeytanı kendisine galip geleceği anda bağlılık duygusu kuvvetli olmayanlar şeytana mağlup olacaklardır. Bağlılık duygusu kuvvetli olanlar sadece ve sadece öyle bir anda da itaat edebilirler. Yani sevgiyle beraber olan bir şeydir bağlılık. Muhabbet yoksa bağlılık da olmaz. Sahabe-i kiramda işte böyle bir şey vardı. Sadece Allah'ın Resulüne itaat etmiyorlar. Aynı zamanda ona bağlanıyorlardı. Seviyorlardı. Allah'ın onlardan istediğinden daha fazlasını yapıyorlardı. Ta Akabe beyatındayken de bunu göstermişlerdi. Nice hadiseler onların bu ahlaka sahip olduğunu gösteriyordu. İkinci Akabe beyatı esnasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan beyat alırken 72-73 kadar ensardan olan Medineli Müslüman gelmişler. Ve Efendimiz Akabe'de gizli olarak beyat ediyorlardı. İşte o zaman onlardan birisi Esad bin Zürare onlara diyordu ki, ey ensardan olanlar, ey Medineliler, siz şimdi bu insana beyat edecek bağlanacaksınız. Beyat demek, bağlanmak demek. Ölümüne kadar bağlanmak demek. Siz şimdi bu insana beyat ettiğiniz zaman bütün dünyayı karşınıza almış olacaksınız. Bunun farkında mısınız? sarısıyla, kırmızısıyla, siyahıyla, beyazıyla bütün dünyayı karşınıza almış olacaksınız. Bunu göze alabiliyor musunuz? Eğer bu insana beyat edip de sonra bu insanı yalnız bırakacaksanız, zor günler geldiği zaman onu yalnız bırakacaksanız, işte o zaman ona beyat etmeyin diyordum. Bir gün gelecek, Hazreti Peygamber'i yalnız mı bırakacaksınız? O işte bu şekilde onları ikaz ediyordu. Onlar da çekil aramızdan dediler. Biz her şeyi göze almışız dediler. Bütün dünya bize tek yaydan ok atsa bile, bütün dünya bize karşı birleşse bile, siyahı da beyazı da bize hücum etse bile, yine de biz onu o şekilde bağrımıza basacağız. Allah Resulü onlara diyordu, beni koruyacak mısınız? Kendi evlatlarınızı koruduğunuz gibi, nefsinizi, çor çocuğunuzu koruduğunuz gibi, beni de koruyacak mısınız? Ailenize bağlı olduğunuz gibi bana da bağlı olacak mısınız? Evet diyorlardı ya Resulallah. Onların içerisinden bazıları merak etmiş ve peygamberimize sormuşlardı. Ya Resulallah dediler, biz sana böyle bağlıyız. Peki ama sen bizle beraber şimdi Medine'ye gelecek olursan, yani daha sonra Medine'ye gelecek olursan, biz seni bağrımıza basacağız, her tehlikeyi göze alacağız ama sen yeniden Mekke'ye döner misin sonra ya Resulallah? Milletin, senin Mekke'li aşiretin, onlar iman edecek olurlarsa sen bizi yalnız bırakır da Medine'de Yahudilerle karşı karşıya bırakır da geri döner misin Mekke'ne, doğduğun, büyüdüğün topraklara? Onlar da Allah Resulü'nün onlara bağlı olup olmayacağını anlamak istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mezarınız mezarım olacak dedi. Sizin yanınızda yaşayacağım, yanınızda öleceğim bundan sonra. Sizin mezar yeriniz benim mezar yerim olacak. Hiçbir zaman ayrılmayacağız bundan böyle diyordu. Hicret edenler bir daha aynı yere geri dönmezlerdi çünkü. Mekke ileride fethedilecek ama yine de Hazreti Peygamber orayı bırakacak, Medine'ye geri dönecek. Mekke'deki malını ve mülkünü de geri almayacak. Çünkü zaten onları bir kez Rabbi için terk etmişti. Rabbi için bir kez onları terk ettiğine göre artık geri alması uygun düşmezdi. Ne onları geri alması ne de vatanla geri dönmesi. Artık uygun değildi. İşte ondan dolayı Hazreti Peygamber onlara söz veriyordu. Sizin mezar yeriniz mezar yerim olacak. Düşmanlarınız düşmanım olacak. Dostlarınız dostum olacak. Bu şekilde o da onlara bağlı kalacağına söz veriyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle bir ümmet meydana getiriyordu. Kendisi davasına bağlı, kendi Rabbine bağlı, kendi Rabbinin dinine bütün incelikleriyle bağlı, tam bir takva hayatı sürerken ashabı da kendisine o şekilde bağlıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken daha ashabında bu bağlılık kendisini gösteriyordu. Daha sayıları 38 kişiydi. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh diyordu ki ya Resulallah, çıkalım Mekke'de bir konuşma yapalım. Çıkalım Mekke'de İslam'ı haykıralım. Allah Resulü sayımız henüz azdır ya Ebubekir dese de Sıddık radıyallahu anh bunu yine de yapmak istediğini ifade ediyordu. Gidelim ya Resulallah diyordu, orada söyleyelim. La ilahe illallah diyelim, insanları davet edelim ya Resulallah. Efendimiz Ebubekir Sıddık'ın bu ısrarı üzerine kabul etti ve gittiler. 38 Müslüman, herkes kendi kabilesinin arasına dağıldı. Ve Allah Resulü'nün başına bir şey gelmesin diye orada çıktı Ebubekir konuştu. Halbuki Efendimizin huzurunda onun konuşması belki uygun olmazdı ama peygamberin başına bir şey gelmesin diye böylesi özel bir durumda bu doğru olurdu. İşte ondan dolayı çıktı ve konuşma yaptı. Üzerine hücum ettiler kafirler. O kadar kötü dövdüler ki onu adeta kandan bir heykele çevirdiler. Utbe gibiler çıkıp üzerinde tepiniyorlardı. Ağzı yüzü tamamen adeta dümdüz hale getirmişlerdi. Her tarafı kan içerisindeydi. Göğsünün üzerinde zıplıyorlardı. Bu şekilde onu öldü zannettiler ve bırakıp gittiler. Ebu Bekir Sıddık'ı kurtaramıyorlardı Müslümanlar, güçleri yetmiyordu. Onun aşiretinden olan Beni Tebim geliyor. Ve onlar da müşrik olduklarından dolayı Ebu Bekir Sıddık'ı kurtarabiliyorlardı. Onlar da diğerleri gibi müşrik olduğundan dolayı müşriklerin araya girmesiyle bıraktılar. Öldü zannettiler ve bıraktılar. Aşireti aldı götürdü onu annesinin yanına. Ve Sıddık radıyallahu anh baygın bir şekilde yatıyordu. Annesine tembih ettiler, ona bakması gerektiğini söylediler ve gittiler. Ve intikam yemininde bulundular. Beni Temim kabilesi, Ebu Bekir Sıddık'ın kabilesi kendi aralarında ahitleştiler. Eğer Ebu Bekir ölecek olursa biz de ona bunu yapan adamı öldüreceğiz dediler. Onlar da aslında müşrik idiler ama aşiretçilik sevdasıyla böyle konuşuyorlardı. Ve Sıddık radıyallahu anh daha sonra gözünü açtı. Ona bir şeyler yedirmeye çalışıyordu annesi. Fakat o gözünü açar açmaz Resulullah'a ne oldu dedi. Allah Resulüne bir şey oldu mu ey anne diye soruyordu. Annesi evladım ben bilmiyorum diyordu. Bir şeyler yemelisin şimdi. Kendine gelmelisin diyordu. Bırak bunları diyordu. Zaten senin başına gelenler bu yüzden gelmedi mi? Bu şekilde söylüyordu ama Sıddık radıyallahu anh reddediyordu. Vallahi diyordu Allah Resulü'nün başına gelenleri öğrenmeden, onu görmeden bir şey yemem diyordu. Ve annesi ben ne yapayım evladım diyordu. Git dedi Ümmü Cemil'i çağır. Hattab'ın kızı Ümmü Cemil. Hazreti Ömer'in kız kardeşi olan Ümmü Cemil'i çağır dedi. Kadıncağız gitti ve onu çağırdı. Onun yanında Ümmü Cemil konuşmak istemiyordu. Yanımızda annen var diyordu. Ümmü Cemil Müslüman olmuştu ama imanını gizliyordu annesinden. Hazreti Sıddık'ın annesinden gizlemesi gerektiğine inanıyordu. Yanımızda annen var, nasıl konuşayım diyordu Ebu Bekir'e. O diyordu ki annemden zarar gelmez, onun yanında konuşabilirsin. İşte o zaman Ümmü Cemil Hazreti Peygamber'in bir şeyin olmadığını ifade etti. Üzülme diyordu Allah Resulüne, bir şey olmadı. Beni onun yanına götürün diye yalvarıyordu Sıddık. Ve götürdüler gece karanlığından. Annesi bir tarafta, Ümmü Cemil bir tarafta. Onu tutmak suretiyle götürebildiler. Bu şekilde Hazreti Peygamber'i gördüğü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Ve o dava kardeşini alnından öptü. Ve müminler de onu öptüler. Ona sarıldılar, ağladılar. Ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh diyordu ki ya Resulallah, benim başıma gelenin önemi yok. Senin başına bir şey gelmemiş ya, önemli değil benim başıma gelenler. Sen rahat olduktan sonra benim önemim yok. Yalnız benim şu annem var ya Resulallah, çok iyi bir kadındır aslında, Ümmül Hayır'dır. Aslında o kadın iyiliğin anasıdır. İşte onun için dua etmeni istiyorum senden. Benim başıma gelen bu şeyler Rabbimin yolunda geldi. Madem ki böylen, sen bir peygambersin. Annem için dua etmeni istiyorum ya Resulallah. Allah Azze ve Celle anneme iman nasip etsin, dua et dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra kadına iman et ey kadın dedi. Kadın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. İman etmiş oldu Ebu Bekir Sıddık'ın duası. Onun talebi Hazreti Peygamber'in duası üzerine Allah Azze ve Celle onların sayısını bir tane daha arttırmış oldu. Müminler bu şekilde peygamberlerine bağlıydılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendi ahlakını göstermiş. Onlarla birlikte yaşamış. Onları sevmiş, onlar da onu sevmişlerdi. İtaatın ötesinde bir şeydi onlarınki. Ona olan hayranlıklarını her fırsatta gösteriyorlardı. Hazreti Peygamber'le beraber olmak onlar için dünyanın en büyük zevkiydi. Onunla daima beraber olmak istiyorlardı ama bu her zaman mümkün olmadığı zaman bazen nöbetleşi olarak onunla beraber oluyorlardı. Bir miktar falan kişi peygamberin yanında bulunuyor. Sonra o nöbetini devrediyor diğerine. O gidiyor, öbürü geliyor. Bu şekilde peygamberden daima istifade ediyorlardı. Bu derece bir bağlılık içerisindeydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını seviyor. Ashabı da onu seviyordu. Zeyd bin Desine gibi niceleri peygamberimiz uğrunda canlarını ortaya koyuyorlardı. Bir kafir onu satın almıştı idam edebilmek için. Bir köle olarak onu, esir olarak onu kafirler ele geçirmişlerdi. Onu öldürmek üzere satın almıştı onlardan biri. Ve tam öldürecekleri sırada Ebu Sufyan gibiler ona sordular. Dediler ki söyle ey Zeyd, doğruyu söyle. Şu anda ister misin ki senin yerinde Muhammed olaydı, sen de evinde çocuklarınla beraber olaydın, rahat içerisinde olaydın, huzurlu mutlu bir şekilde ailenle birlikte olaydın, doğruyu söyle, bunu ister miydin dedin. Ölçmek istiyordu Ebu Sufyan, ondaki peygambere olan bağlılığı ve sevgiyi ölçmek istiyordu. Zeyd ise diyecektir ki ona, vallahi ben onun ayağına bir diken batmasını bile istemem. Ben kurtulacağım ve sonra peygamberimin ayağına diken batacak. Vallahi ben onun ayağına diken batmasına bile razı olamam. İşte bunu duyduğu zaman Ebu Sufyan hayretler içinde kalıyordu. Ben diyordu bu kadar kral gördüm. Bizans'ın kralını da gördüm. İran'ın kralını da, ona olan hürmeti de saygıyı da gördüm. Ama ben hiç kimsenin Muhammed kadar sevildiğini görmedim diyordu. İşte Hazreti Peygamber'e olan bu sevgi ve bağlılık birçok insanın iman etmesine vesile oluyordu. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'den mutmain olmuşlardı. Demek ki mutmainliğe ulaşanlar tam bir bağlılıkla bağlanabiliyorlar. Mutmain olmayan marazlılara gelince onlar çeşitli imtihanlara sokuldukları zaman imtihanlara kaybediyorlar. Bağlılık mevzuunu bütünüyle bir sohbette ele alabilmek mümkün değil. Allah'a bağlılık, Allah'ın dinine bağlılık, İslam'ın hükümlerine bağlılık, Allah Azze ve Celle neyle hükmetmişse ona bağlı olabilmek, bütün meselelerde dinin hükümlerine bağlı kalabilmek, Hazreti Peygamber'e bağlı olabilmek, onun yolunda canını malını ortaya koyabilmek, bunun da ötesinde onun davasına bağlı olabilmek, dava arkadaşlarına bağlı olabilmek, Allah Resulü'nün davasını ölünceye kadar sürdürebilmek, bunların hepsinin bir sohbette anlatılabilmesi mümkün değil. O yüzden ben meselenin gerisini haftaya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi senin davana sarılanlardan olabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dinine sarılabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin peygamberinin izinden gidebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sahabenin Hazreti Muhammed'i sevdiği gibi sevebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.